Böylesine uzak hayallere pek daldığım da olmuyordu zaten. İlk aylar çetin geldi bana. Ama kendimi sıkmanın büyük bir payı oldu bugünleri geçiştirmekte. Örneğin kadın isteği beni kıvrandırıp duruyordu. Bu doğal bir şeydi. Gençtim çünkü. İlle Mari'yi düşünüyordu değildim. Herhangi bir kadını. Kadınları. Birçok rastlantıyla tanıyıp sevdiğim bütün kadınları öylesine düşünüyordum ki hücrem onların hayalleri ve benim şehvet isteklerimle dolup taşıyordu. Bir bakıma dengemi alt üst ediyor bu hal. Ama bu bir bakıma da vakit öldürüyordu. Sonunda yemek saatlerinde aşçı Yama ile birlikte gelen baş gardiyanın gözüne girmiştim. Bana kadınlardan söz açan o oldu önce. Ötekilerin sızlandıkları ilk şey budur, dedi. Ben de onların durumundayım. Bu işlemi de haksızca buluyorum, dedim. Ama dedi, zaten sizi de bunun için hapse tıkıyorlar ya. Nasıl? Bunun için mi? Elbette. Özgürlük dediğin budur işte. Özgürlükten yoksun bırakıyorlar. Bense bunu hiç düşünmemiştim. Ona hak verdim. Doğru. Yoksa ceza nerede kalırdı? Dedim. Evet. Siz durumu anlıyorsunuz. Ama ötekiler anlamıyorlar. Ama eninde sonunda onlar da kendilerini avukat tutmanın yolunu buluyorlar, dedi. Sonra da çekip gitti. Bir de sigara sorunu vardı. Cezaevine girdiğim zaman kemerimi, ayakkabılarımın bağlarını, boyun bağımı, ceplerimde ne var ne yok hepsini, hele sigaralarımı alıp götürdüler. Hücreme girince hepsini geri verilmesini istedim. Yasaktır, dediler. İlk günler bana çok çetin geldi. Beni en çok yıkan da belki bu oldu. Kervetimden kopardığım tahta parçalarını emiyor, bütün gün içim bulanarak dolaşıyordum. Kimseye kötülüğü dokunmayan bu şeyden beni niye yoksun bıraktıklarını aklım ermiyordu. Daha sonraları bunun da cezaya bağlı olduğunu anladım. Ama o zamanlar sigara içmemeye alışmıştım. Bu da benim için bir ceza olmaktan çıkmıştı artık. Bu sıkıntılar dışında pek de mutsuz sayılmazdım. Yine bütün sorun vakit öldürmekti. Anılarımı gözümün önünde canlandırmayı öğrendim öğreneli artık sıkılmıyordum. Kimi zaman odamı düşünmeye koyuluyor, düşümde bir köşeden kalkıyor, yolum üzerindeki eşyaları bir bir aklımdan geçirip yine o noktaya dönüyordum. İlk zamanlar bu gezi çabucak bitiveriyordu. Ama her tekrarlayışımda daha uzun sürüyordu. Çünkü her eşyayı, her birinin üzerindeki nesneleri, sonra bunların ayrıntılarını, her ayrıntıda örneğin bir çatlağı, kakmayı, onun yeni kenarını, renklerini ya da pürüzlerini bir bir gözümün önüne getiriyordum. Aynı zamanda sayılarını unutmamaya, hepsini tam tamına saymaya çalışıyordum. Öyle ki birkaç hafta sonunda sadece odamdaki eşyaları bir bir saymakla saatlerimi eşeledikçe iyi tanımadığım, unuttuğum şeyleri de bulup çıkarıyordum. O zaman anladım ki dışarıda bir gün yaşamış olan bir insan cezaevinde hiç sıkıntı çekmeden 1.000 yıl yaşayabilirdi. Canı sıkılmayacak kadar anıları olacaktı. Bir bakıma bu da bir kazançtı. Sonra bir de uyku vardı. İlk zamanlar geceleri iyi uyuyamıyor, gündüzleri ise gözümü kapayamıyordum. Sonra yavaş yavaş gecelerim daha iyileşti. Gündüzleri bile uyumaya başlamıştım. Yani diyebilirim ki son aylarda günde 16-18 saat uyuyordum. Geriye kala kala yemekler, doğal gereksinimler, anılarım, bir de Çekoslovakya'nın öyküsüyle öldürülecek 6 saat kalıyordu. Ot minderime kerevet tahtası arasında sanki kumaş yapışmış, sararmış, neredeyse saydamlanmış bir gazete parçası buldum. Geçmiş bir polis olayını anlatıyordu. Baş tarafı yoktu ama olay herhalde Çekoslovakya'da geçmiş olmalıydı. Adamın biri para kazanmak için bir Çek köyünden ayrılmış, 25 yıl sonra zengin olarak karısı ve bir çocuğuyla birlikte köyüne dönmüş. Annesi kız kardeşiyle birlikte doğduğu köyde otel işletiyorlarmış. Adam onlara sürpriz yapmak için karısıyla çocuğunu bir başka otele bırakıp annesinin oteline gitmiş. İçeriye girince annesi kendini tanımamış. O da şaka olsun diye bir oda tutmuş, paralarını da göstermiş. Geceleyin annesiyle kız kardeşi paralarını almak için kafasına çekiçle vura vura adamcağızı öldürmüşler. Cesedini de nehre atmışlar. Sabahleyin karısı gelip olup bitenden habersiz yolcunun kim olduğunu söylemiş. Ana kendini asmış. Kız kardeşi de kendini kuyuya atmış. Bu öyküyü binlerce kez okudum sanıyorum. Öykü bir yandan gerçeğe uymuyordu, bir yandan da olağan bir şeydi. Kısacası bana kalırsa yolcu bunu biraz da hak etmişti. İnsan hiçbir zaman böyle oyun oynamamalı. Böylece uyku saatleriyle, anılarla, o bildiğim öyküyü okumakla ve sonunda ışıklı gölgenin birbirini kovalamasıyla günler geçti. İnsan cezaevinde zaman kavramını yitirir diye bir yerde okumuştum. Ama bunun benim için pek bir anlamı yoktu. Günlerin aynı zamanda hem uzun hem kısa olabileceğini anlayamamıştım. Bu günlerin yaşanması uzun sürüyordu kuşkusuz. Ama öylesine gevşemişlerdi ki sonunda birbirinin içine taşıyor ve orada adlarını yitiriyorlardı. Benim için anlamı olan yalnız dün ve yarın sözcükleriydi. Bir gün gardiyan bana, 5 aydır buradasın, deyince sözüne inandım. Ama bunu aklıma almadı. Benim için sanki bu hücremde yuvarlanıp giden aynı gündü ve ben aynı işi yapıp duruyordum. O gün gardiyan gittikten sonra yemek kabımda yüzümü seyrettim. Bana öyle geldi ki gülümsemeye çalıştığım halde görüntüm ciddi duruyordu. Kabı oynattım, yeniden gülümsedim. Ama görüntüm hep o aynı ciddi, o aynı üzgün hali bırakmadı. Gün sona eriyordu. Vakit cezaevinin bütün katlarından akşam gürültülerinin büyük bir sessizlik alayı halinde yükseldiği, sözünü etmek istemediğim o atsız saatti. Tepe penceresine yaklaştım. Günün son ışığında bir kez daha görüntüme baktım. Yine ciddiydi. Bunda şaşılacak ne vardı? O anda ben de söyledim. Ama aynı zamanda aylardır ilk kez kendi sesimi açık açık duydum. Bu ses ne zamandır kulaklarımda çınlayan sese benziyordu. O vakit anladım ki bütün bu zaman içinde kendi kendimle konuşmuşum. O vakit anacığımın cenazesinde hasta bakıcı kadının söylediklerini anımsadım. Hayır, çıkar yol yoktu. Ve kimse hapisteki akşamların ne olduğunu aklının köşesinden bile geçiremezdi. 3. Diyebilirim ki sonuç olarak yazın yerini çabucak başka bir yaz alıverdi. İlk sıcaklarla birlikte benim için yeni bir şeyler olacaktı, biliyordum. Benim dava ağır ceza mahkemesinin son döneminde kaydedilmişti. Bu dönem Haziran'la birlikte bitecekti. Duruşmalar başladığı zaman dışarıda güneş ortalığı kavuruyordu. Avukatım duruşmaların 2-3 günden fazla sürmeyeceğini bana kesin olarak söylemiş ve zaten mahkeme nasıl olsa acele edecek çünkü sizin dava dönemin en önemlisi değil. Sizinkinin hemen ardından babasını öldüren birini yargılayacaklar, diye eklemişti. Sabahın 7.30'da gelip beni aldılar. Cezaevinin arabasıyla adliye sarayına götürdüler. İki jandarma beni loş kokulu bir odaya soktu. Bir kapının yanında durup bekledik. Kapının ardından sesler, çağrışmalar, sandalye takırtıları iştiriliyordu. Bütün bunlar bana mahalle eğlencelerini anımsattı. Orada da konserden sonra dans etmek için salon böyle gürültüyle boşaltılırdı. Jandarmalar, mahkeme kurulunu bekleyeceğiz, dediler. Biri bana sigara sundu ama almadım. Az sonra, heyecanlı mısın, diye sordu. Hayır, diye karşılık verdim. Bir bakıma bir dava seyretmek ilgimi bile çekiyor. Şimdiye kadar dava dinlemek fırsatı düşmemişti hiç, diye ekledim. İkinci jandarma, evet ama insan sonunda usanç getirir, dedi. Az sonra odanın içinde küçük bir zil sesi çınladı. O zaman kelepçelerimi çıkardılar, kapıyı açtılar. Ve beni sanıklara ayrılmış bölmeye soktular. Salon hınca hınç doluydu. Perdelere karşın güneş yer yer içeriye sızıyordu. Havadaysa daha şimdiden boğucu bir hal almıştı. Pencereler kapalıydı. Oturdum. Jandarmalar iki yanıma geçtiler. O zaman karşımda bir dizi insan yüzü gördüm. Hepsi gözlerini bana dikmişti. Bunların jüri kurulu olduğunu anladım. Ama birbirlerinden ayrı tarafları neydi, pek söyleyemeyeceğim. Bana sanki bir tramvay banketi önündeyim de bütün bu atsız yolcular yeni gelenin gülünç taraflarını bulmaya çalışıyorlardı gibi geldi. Çünkü onların burada aradıkları gülünç bir şey değildi, suçtu. Bununla birlikte aradaki fark öyle de büyük değildi. Her ne hal ise o an kafamdan geçen buydu. Aynı zamanda bu kapalı salondaki bütün bu kalabalık karşısında biraz şaşkına dönmüştüm. Mahkeme salonuna bir kere daha baktım ama hiçbir çehreyi ayırt edemedim. Önce bütün bu kalabalığın beni görmek için böylesine acele ettiğini sanırım pek fark etmemiştim. Bugüne kadar kimse benimle pek öyle ilgilenmiş değildi. Bütün bu telaşa benim neden olduğumu anlamak için kendimi zorlamam gerekti. Jandarmaya, amma da kalabalık, dedim. Gazeteler yüzünden, dedi ve bana jüri üyelerinin oturdukları yerin alt kısmındaki masanın yanı başında duran bir sürü insanı göstererek, işte onlar, diye ekledi. Kimler? Diye sordum. Gazeteciler, diye karşılık verdi. Gazetecilerden birini tanıyormuş. O anda gazeteci onu gördü ve bize doğru geldi. Yaşlıca, sevimli bir adamdı. Yüzünü hafif ekşitiyordu. Jandarmanın elini canla başla sıktı. O ara dört bir yana göz gezdirdim. Herkes sanki aynı sosyeteden adamların buluştukları bir kulüpteymiş gibi durumdan hoşnut görüşüp konuşuyordu. Aynı zamanda kendimi niçin burada fazla, sanki bir sığıntı gibi hissettiğimi anladım. Bununla birlikte gazeteci gülümseyerek bana döndü. Umarım her şey yolunda gidecek, dedi. Teşekkür ettim. O da biliyorsunuz sizin davayı biraz da biz hazırladık. Bilirsiniz yaz mevsimi gazeteler için ölü bir mevsimdir. İşe yarar türden bir sizin olayınız vardı. Bir de baba katilininki, diye ekledi. Sonra az önce ayrıldığı topluluğun içinde semiz bir gelinciği andıran bir adamcağızı gösterdi. Kara çerçeveli, koca gözlükleri vardı. Paris gazetelerinden birinin özel muhabiriymiş. Ama sizin için gelmiş değil. Ödevi baba katilinin duruşmasını izleyip bildirmek. Bu ara sizin davayı da telleyecekmiş. Öyle istemişler, dedi. Az kalsın buna da teşekkür edecektim. Ama bunun gülünç olacağını düşündüm. Eliyle bana şöyle yürekten bir işaret yaptı. Sonra yanımızdan ayrıldı. Birkaç dakika daha bekledik. Avukatım üzerinde cübbesiyle çıka geldi. Dört bir yanı meslektaşlarıyla çevriliydi. Gazetecilere doğru yürüdü. Ellerini sıktı. Şakalaştılar, gülüştüler. Hepsi de durumlarından hoşnut görünüyorlardı. Sonunda salonun içinde zil çalmaya başladı. Herkes yerini aldı. Avukatım bana doğru geldi. Elimi sıktı. Sorulacak sorulara kısa kısa karşılık vermemi, kendiliğinden bir şey söylemememi ve işin gerisini kendisine bırakmamı tembih etti. Solumda geri geri çekilen bir sandalye gürültüsü duydum. Başımı çevirip baktım. Kırmızı cübbeli, tek gözlüklü, narin bir adam eteklerini toparlayarak oturuyordu. Bir mübaşir mahkeme kurulunun gelmekte olduğunu haber verdi. Aynı anda iki kocaman vantilatör homurtuyla işlemeye başladı. İkisi kara, biri kırmızı cübbeli üç yargıç kollarında dosyalarıyla içeri girdiler. Salona hakim olan kürsüye doğru acele acele yürüdüler. Kırmızı cübbelisi orta koltuğa oturdu. Başlığını çıkarıp önüne koydu. Dazlak küçük kafasını mendiliyle sildi. Sonra oturumun başladığını bildirdi. Gazeteciler dolma kalemlerini ellerinde tutuyorlardı. Hepsinde aynı kayıtsız, biraz da alaycı bir hal vardı. Ancak bu arada içlerinden en genci dolma kalemini önüne koymuş, gözlerini bana dikmişti. Üzerine gri bir elbise, boynunda mavi bir boyun bağı vardı. Hafif çarpık yüzünde beni iyiden iyiye süzen, ne ifade ettiği kestirilmeyen parıl parıl iki gözden başka bir şey görmüyordum. Sanki gözlerimi kendime çevirmişim gibi tuhaf bir duyguya kapıldım. Belki de bu nedenden, belki de buranın adetlerini bilmediğimden, biraz sonra olanları jüri üyeleri arasında kura çekilişini başkanın avukata, savcıya ve jüri üyelerine sorduğu soruları ki her bir soruyla birlikte jüri üyelerinin başları yargıçlara dönüyordu, bir çırpıda okunan ve içinde bilindik yerlerin, bilindik insanların adları geçen iddianameyi ve avukatıma sorulan yeni soruları pek anlayamamıştım. Başkan, tanıdıkları dinleyelim, dedi. Mübaşirin okuduğu bazı adlar dikkatimi çekti. Az önce şekilsiz olan bu kalabalığın içinden ihtiyarlar yurdunun müdürü, kapıcısı, ihtiyar Thomas Perez, Raymond, Mason, Salamano ve Mary bir bir kalkıp yan kapıdan çıkıp kayboldular. Mary bana üzgün üzgün şöyle bir işaret yaptı. Nasıl oldu da daha önce onları görmedim diye kendi kendime bozulurken adı son olarak okunan Celeste ayağa kalktı. Yanında lokantada gördüğüm kadıncağızı, o ceketi, o açık ve kararlı haliyle tanıdım. Gözlerini bana dikmişti. Ama daha düşünmeye vakit bulamadan başkan konuşmaya başladı. Asıl duruşmanın başlamakta olduğunu söyledi ve dinleyicilere sessizliği korumak gerektiğini sizlere anımsatmayı gereksiz buluyorum, dedi. Sonra ben burada nesnel bir şekilde incelemek istediğim bir davanın duruşmasını tarafsızlıkla yönetmek için bulunuyorum. Jürinin vereceği karar adalet ruhuna uygun bir karar olacaktır. En ufak bir olay çıkarsa salonu derhal boşaltırım, diye ekledi. Sıcak artıyor, salonda bulunanlar gazetelerle yelpazeleniyorlardı. Bu yüzden salonu sürekli bir kağıt ışırtısı kaplamaktaydı. Başkanın işareti üzerine mübaşir üç tane hasır yelpaze getirdi. Yargıçlar yelpazeleri alıp sallamaya başladılar. Ardından hemen benim sorgum başladı. Başkan sakin sakin, hatta bana öyle geldi ki biraz içli dışlı olmaya çalışarak sorular sordu. Yeniden kimliğimi bana tekrarlattılar. Buna canım sıkıldı. Ama düşündüm ki bir adam bir adamı bir başkası yerine yargılamak feci bir şey olurdu doğrusu. Sonra başkan yaptığım şeyleri bir bir anlatmaya başladı. Her üç tümcede bir bana öyle mi diye soruyordu. Her seferinde avukatımın tembihlerine uyup evet sayın başkan diye karşılık veriyordum. Bu iş uzun sürdü. Çünkü başkan her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar anlatıyordu. Bu sırada gazeteciler durmadan yazıyorlardı. Gazetecilerin en genciyle makine gibi davranan ufak tefek kadının bakışları hep üzerimde hissediyordum. Tramvay banketindekiler yüzlerini başkana çevirmişlerdi. Başkan öksürdü. Önündeki dosyayı karıştırdı. Sonra yelpazelerine bana döndü. Şimdi size bazı sorular soracağım. Belki bunlar ilk bakışta sizin davanıza yabancı gözükebilir. Ama hepsi de dava ile pek yakından ilgilidir, dedi. Yine anacığımdan söz açacağını anladım. Ve aynı zamanda bunun canımı çok sıktığını fark ettim. Ananızı niye ihtiyarlar yurduna koydunuz, diye sordu. Evde alıkoyup bakacak, baktıracak kadar param yoktu da ondan, diye karşılık verdim. Buna üzülüp üzülmediğimi sordu. Ben de karşılık olarak anamın ve benim birbirimizden bir şeycikler beklemediğimizi, zaten kimseden bir şey ummadığımızı, yeni hayatımıza alışıp gittiğimizi söyledim. Bunun üzerine başkan, bu konuda fazla ısrar etmek istemiyorum, dedi ve savcıya dönerek bana sorulacak başka bir şey olup olmadığını sordu. Savcının sırtı bana yarı dönüktü. Yüzüme bakmadan, sayın başkanın izniyle bir şey öğrenmek istiyorum. Acaba kaynağı tek başına fellaha öldürmek kastıyla mı gitti, dedi. Hayır, diye karşılık verdim. Öyleyse niçin yanında silahı vardı ve özellikle niçin döndü, dedi. Rastlantıyla, diye karşılık verdim. Savcı kötü bir tavırla, şimdilik bu kadar, dedi. Ondan sonra her şey biraz daha çetrefilleşti. Daha doğrusu benim için öyle oldu. Fakat başkan yargıçlarla birkaç kez fiskos ettikten sonra oturumu sona erdiğini ve tanıkları dinlemek üzere öğleden sonraya bırakıldığını bildirdi. Düşünmeye pek vakit bulamadan beni alıp dışarı çıkardılar. Cezaevinin arabasına bindirip cezaevine götürdüler. Orada yemeğimi yedim. Ancak yorgunluğumu hissedecek kadar bir zaman sonra yine beni almaya geldiler. Her şey yeniden başladı ve kendimi yine aynı mahkeme salonunda aynı yüzlerin karşısında buldum. Yalnız sıcak daha da artmıştı. Sanki bir mucize gibi jüri üyelerinin, savcının, avukatımın ve birkaç gazetecinin ellerine birer hasır yelpaze sıkıştırmışlardı. Genç gazeteci de o ufak tefek kadında hep oradaydılar. Ama onlar yelpazelenmiyorlar. Yine sessiz sessiz bana bakıyorlardı. Yüzümü kaplayan terleri sildim ve ancak yurt müdürünü çağırdıkları zaman biraz kendime gelip nerede olduğumu anlayabildim. Ona anası oğlundan şikayet eder miydi diye sordular. Evet diye karşılık verdi. Yurttaki ihtiyarların yakınlarından şikayet etmeleri hastalıktır onlarda diye ekledi. Başkan, anamın kendisini yurda koyduğumda yakınıp yakınmadığını açıkça söylemesini istedi. Müdür, evet yakınmıştı diye karşılık verdi. Ama bu kez başka bir şey eklemedi. Bir başka soruya verdiği karşılık da cenaze günü sessiz halime şaştığını söyledi. Sessiz halden ne anladığı kendisine soruldu. O zaman müdür gözlerini ayakkabıların ucuna dikti ve anamın yüzünü görmek istemediğimi, bir kerecik olsun ağlamadığımı ve anam öldükten hemen sonra mezarın başında durup düşünmeden çekip gittiğimi söyledi. Bir şey daha onu şaşırtmış. Cenaze memurlarından birine anamın kaç yaşında olduğunu bilmediğimi söylemiştim. Bir an ortalığı sessizlik kapladı. Sonra başkan memurun benden mi söz etmiş olduğunu sordu. Müdür soruyu kavrayamayınca başkan, yasa böyle istiyor, dedi. Sonra savcıya dönerek tanığa başka bir şey sorup sormayacağını öğrenmek istedi. Savcının benden yana bakıp öyle bir caka ve zafer tavrıyla, hayır, bu kadarı yeterli, demesi vardı ki belki hayatımda ilk kez içimden aptalcasına ağlamak geldi. Bütün bu insanların benden son derece nefret ettiklerini anlıyordum. Başkan jüri üyeleri ve avukatıma soracağınız başka bir şey var mı dedikten sonra kapıcının ifadesi dinlendi. Ötekilerine yapılan şeyler bunda da tekrarlatıldı. İçeriye giderken kapıcı bana baktı, sonra gözlerini başka yana çevirdi. Sorulan sorulara karşılık verdi. Anamı görmek istemediğimi, sigara tellendirdiğimi, uyuduğumu ve sütlü kahve içtiğimi söyledi. O zaman bir şeyin bütün salonu ayaklandırdığını hissettim ve ilk kez suçlu olduğumu anladım. Kapıcıya sütlü kahve ve sigara hikayesini tekrarlattılar. Savcı gözlerinde alaycı bir parıltıyla yüzüme baktı. Bu sırada avukatım kapıcıya benimle birlikte sigara içip içmediğini sordu. Bu soru üzerine savcı öfkeyle yerinden fırlayıp, "Burada suçlu kim? Tanıklığı çürütmek için kamu tanıklarını suçlamak isteyen bu sorular da ne oluyor? Kaldı ki tanıkların ifadeleri gün gibi aleyhte," dedi. Her şeye karşın başkan kapıcının soruya yanıt vermesini istedi. İhtiyar ezile büzüle, "Biliyorum, kabahat ettim. Ama bayım verdiği sigarayı istemem demeye yüzüm tutmadı," dedi. Son olarak başkan bana "Ekleyecek bir şeyiniz var mı?" diye sordu. "Hayır, yalnız sanık doğru söylüyor. Evet, ona sigara ikram ettim," dedim. O zaman kapıcı bana şaşkın ve bir çeşit minnetle baktı. Duraladı. Sonra "Sütlü kahveyi de ben ikram ettim," dedi. Avukatım gürültülü bir biçimde sevincini belli etti ve değerlendirmenin jüri üyelerine ait olduğunu söyledi. Fakat savcı başımızın üstünden gürledi ve "Evet, jüri üyeleri değerlendirecektir. Bir yabancının kahve ikram edebileceğini ama bir evladınsa kendini dünyaya getirmiş olan bir ananın ölüsü önünde o kahveyi reddetmesi gerektiğini de göz önünde bulunduracaklardır," dedi. Kapıcı yerine geçti. Sıra Thomas Perez'e gelince bir mübaşir yargıçların önündeki tanık parmaklığına kadar koluna girmek zorunda kaldı. Perez, asıl anamı tanıdığını ve beni ancak bir kez, o da cenaze günü gördüğünü söyledi. O gün benim ne yaptığımı sordular. Çok üzüntülüydüm. Onun için hiçbir şey görmedim. Üzüntüm görmeme engel oldu. Bu benim için pek büyük bir acıydı. Hem üstelik bayılmışım da. Bu yüzden bayı görmedim efendim, diye yanıtladı. Savcı, hiç değilse ağladığını olsun görmediniz mi? Diye sordu. Perez, hayır dedi. O zaman savcı, jüri üyeleri değerlendirirler, dedi. Ama avukatım öfkelendi. Bana biraz aşırı gelen bir sesle Perez'e, peki ağlamadığını da gördünüz mü? Diye sordu. Perez, hayır, diye karşılık verdi. Dinleyiciler güldüler. Avukatım da cübbesini kollarından birine sıvayarak kesin bir tavırla, işte bu davanın aynısı. Her şey doğru ama hiçbir şey doğru değil, dedi. Yüzünden ne düşündüğü belli olmayan savcı, kurşun kalemin ucunu önündeki dosyaların başlıklarına sokup çıkarıyordu. Oturuma 5 dakika ara verildi. Bu sırada avukatım bana, işler yolunda gidiyor, dedi. 5 dakika sonra savunma tanığı olarak Çeles'e çağrıldı. Savunma dedikleri bendim. Çeles de arada bir benden yana bakıyor, elindeki Panama şapkasını evirip çeviriyordu. Üzerinde bazı pazarları at yarışlarına gittiğimiz zaman giydiği yeni elbisesi vardı. Ama yakalık takmasını becerememişti sanırım. Çünkü gömleğinin yakasını kapalı kalsın diye sadece bir bakır düğmeyle tutturmuştu. Ona, sanık senin müşterin miydi? Diye sordular. Evet, aynı zamanda da arkadaşımdı, diye karşılık verdi. Hakkımda ne düşündüğü sorulunca da erkek adamdı, dedi. Bununla ne demek istediğini sordu. Bunun ne demek olduğunu herkes bilir, diye karşılık verdi. İçine kapanık bir adam mıydı, diye sordular. Sadece olur olmaz konuşmazdı, dedi. Savcı, paranı öder miydi, diye sordu. Çeles de güldü ve bu ikimizin arasında olan bir şeydir, diye yanıtladı. İşlediğim cinayet hakkında ne düşündüğünü sordular. O zaman ellerini parmaklığın üzerine koydu. Hazırlıklı olduğu belliydi. Bence bu görünmez bir kazadır. Herkes bilir bunun ne olduğunu. İnsanı kıskıvrak bağlayıverir. Savunmasız bırakır. Bana kalırsa kazadır bu, dedi. Devam edecekti ama başkan, peki peki, yetişir. Teşekkür ederiz, diye sözünü kesti. O zaman Çeles de bir tuhaf oldu. Fakat daha diyeceklerim var, dedi. Başkan kısa kesmesini söyledi. O ise bunun bir kaza olduğunu tekrarladı. Başkan da ona, evet anladık. Zaten biz de burada bu çeşit kazaları yargılamak için bulunuyoruz. Bu kadar yeter. Teşekkür ederiz, dedi. O zaman Çeles'i sanki bütün bildikleriyle birlikte iyi niyeti de tükenmiş gibi bana döndü. Bana öyle geldi ki gözleri çakmak çakmaktı. Dudakları titriyordu. Daha başka ne diyebilirdim ki? Der gibi bir hali vardı. Bense bir şeycikler söylemedim. Hiçbir hareket yapmadım. Ama içimden ömrümde ilk kez olarak bir erkeği kucaklamak geldi. Başkan ona tanık parmaklığını terk etmesini emretti. Çeles'e gidip yerine oturdu. Duruşmanın sonuna kadar başı hafif önüne eğik, dirsekleri dizlerine dayalı, Panama şapkası elinde oracıkta kaldı ve bütün konuşmaları dinledi. İçeriye Mary girdi. Başında şapka vardı. Yine güzeldi. Onu başı açıkken daha çok beğenirdim. Bulunduğu yerden memelerinin ağırlığını duyuyor, alt dudağının o her zamanki hafif kabarıklığını fark ediyordum. Çok sinirli bir hali vardı. Ona hemen beni ne zaman tanıdığı soruldu. Bizim dairede çalıştığı zamanı söyledi. Başkan, benimle olan ilişkisinin aslını öğrenmek istedi. Mary, arkadaşıyım, dedi. Bir başka soruya, evet, onunla evlenecektim, diye karşılık verdi. Dosyayı karıştıran savcı birden, ilişkimizin ne zaman başladığını sordu. Mary gününü söyledi. Savcı kayıtsız bir tavırla, zannedersem annesi öldükten bir gün sonra, dedi. Sonra alaylı alaylı, böyle nazik bir sorunun üzerinde durmak istemediğini, Mary'nin kaygısına hak verdiğini, ama burada biraz sesi sertleşti, görevinin görgü kurallarının üstüne çıkmayı emrettiğini söyledi. Sonra Mary'e, buluştuğunuz gün neler yaptınız kısaca anlatın, dedi. Mary söylemek istemiyordu ama savcının diretmesi üzerine deniz banyosunu, oradan sinemaya, oradan da otama gittiğimizi anlattı. Savcı Mary'nin sorgu yargıçlığındaki ifadesinden sonra sinemaların o günkü programlarına baktığını söyledi ve Mary şimdi de kendi ağzıyla o gün hangi filmin oynadığını söyleyecek, diye ekledi. Mary, belli belirsiz bir sesle Fernandel'in filmi oynuyordu, dedi. Sözünü bitirdiği zaman mahkeme salonunda şeytan geçmiş gibi bir sessizlik oldu. Savcı büyük bir ciddiyetle ayağa kalktı. Parmağıyla beni göstererek gerçekten bana pek heyecanlı gelen bir sesle ağır ağır, "Sayın jüri üyeleri, bu adam anası öldükten bir gün sonra deniz banyoları yapıyor, ahlak dışı bir ilişkiye giriyor ve güldürücü bir filme gidip gönül eğlendiriyor. Sizlere bütün söyleyeceklerim bundan ibaret," dedi. Salonda çıt çıkmıyordu. Savcı yerine oturdu. Mary hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve işin aslı böyle değil, başka şeyler de var. Bana düşündüklerimin zorla tersini söylettiniz, diye söylendi. beni iyi tanıdığını, kötü bir şey yapmadığımı ekledi. Fakat başkanın bir işaretiyle mübaşir onu alıp götürdü ve duruşmaya devam edildi. Sonra sıra Mason'a geldi. Benim namuslu bir insan hem de mert bir adam olduğumu söylediyse de pek dinleyen olmadı. Sonra Salamano köpeğine karşı iyi davrandığımı söyledi. Anamla benim üstüme sorulan bir soruya da artık anama diyecek bir şeyinin kalmadığını, bu nedenle de onu ihtiyarlar yurduna koyduğumu ekledi. Sonra bunu anlamak gerek, anlamak dediyse de kimse dinlemedi. Onu da alıp götürdüler. Sonunda sıra Raymond'a geldi. Kendisi son tanıktı. Bana bakışıyla şöyle bir işaret yaptı. Hemen ardından suçsuz olduğumu söyledi. Ama başkan, bize kendi düşüncenizi değil, olayı anlatın. Hem bir şey sorulmadan da karşılık vermeyin, dedi. Öldürülen adamla olan ilişkim hakkında Raymond'a inceden inceye sorular sordular. Raymond bunu fırsat bilip, kız kardeşin tokatlıya beri bu adam bana düşman kesilmişti, dedi. Ama başkan adamın benden de nefret etmesi için bir neden olup olmadığını sordu. Raymond, benim kumsalda buluşumun kesinlikle bir rastlantı olduğunu söyledi. O zaman savcı, faciaya sebep olan mektubun ne münasebetle benim tarafımdan yazıldığını sordu. Raymond, bu da bir rastlantı, dedi. Savcı, karşılık olarak bu hikayede rastlantının vicdana oldukça kötü işler yüklediğini söyleyerek onu susturmaya çalıştı. Öğrenmek istiyordu. Raymond, öldürülen adamın kız kardeşini tokatlarken ben rastlantıyla mı araya girmiştim? Komiserlikte rastlantıyla mı tanıklık etmiştim? Bu tanıklık sırasındaki söylediklerimin baştan başa hatır işi oluşu yine rastlantı sonucu muydu? Sonunda Raymond da neyle geçindiğini sordu. Bir iki, ambarcılıkla diye karşılık verince savcı jüri üyelerine dönerek bayağı deyimiyle muhabbet tellallığı yaptığını ve bunun herkese bilindiğini söyledi. Ben de onun suç ortağı hem de arkadaşıymışım. En aşağılık cinsten bir alçaklık karşısındaymışız. Bir ahlak canavarıyla karşı karşıya bulunmak işi daha da korkunç hale sokuyormuş. Raymond kendini savunmak istedi. Benim avukat da itiraz etti. Ama ona bırakın savcı sözünü bitirsin diye ihtar ettiler. Savcı, ekleyecek pek az şeyim var, dedi. Ve Raymond'a, bu adam arkadaşınız mıydı sizin, diye sordu. Raymond, evet, arkadaşımdı, diye karşılık verdi. Bunun üzerine savcı bana da aynı şeyi sordu. Gözlerini benden çevirmeyen Raymond'a baktım. Sonra, evet, dedim. O zaman savcı jüri üyelerine döndü ve annesi öldükten hemen bir gün sonra, annesi öldükten hemen bir gün sonra en yüz kızartıcı eğlencelere dalan bu aynı adam bir hiç yüzünden ve ağza alınmaz bir ahlaksızlık sorununu temizlemek için adam öldürmüştür, dedi. Sonra yerine oturdu. Benim avukatın sabrı tükenmişti. Kollarını havaya kaldırdı. Cübbesinin yenleri dirseklerine doğru düştü. Kolalı gömleğinin kıvrımları meydana çıktı. Bu adamı anası gömdü diye mi, yoksa birini öldürdü diye mi suçlandırıyorsunuz? Anlayalım, diye bağırdı. Dinleyiciler güldüler. Ama savcı yine ayağa kalktı. Cübbesini kavuşturdu ve bu iki olay arasında derin, etkin ve esaslı bir ilişki bulunduğunu anlamamak için sayın avukat kadar saf olmak gerektiğini söyledi. Sonra sesini yükselterek, evet bu adamı anası bir cani yüreğiyle gömmüş olmakla suçlandırıyorum, diye bağırdı. Avukatım omuzlarını silkti ve alnını kaplayan teri sildi. Ama kendisi de sarsılmış gibiydi. Anladım ki işler benden yana iyi gitmiyordu.